Ayrım 44. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 529. 3. 2 hafta sonra Göksel ve Ada. Gerçekten ne düşünüyorsan onu söyleyeceksin. Yoksa bir daha asla sana çalmam, demişti Ada gitarı eline almadan önce. Keman ve violonselden sonra gitar kendisini yabancı hissettiği bir yer gibiydi. Merakla keşfetmek istediği ama temkinli bir şekilde yabancılık çektiği bir yer. Gitarı kolları arasına yerleştirirken çatılan kaşları hissettiği yabancılıktan değil, birazdan basacağı notaların içinde yarattığı yoğunluktandı. Karşısında bir denek gibi oturan Göksel sanki hiç orada değilmiş gibi kafasını gitardan hiç kaldırmadan notlara basmaya başladı. Adanın müziği Göksel için çoktan ölmüş, öldürülmüş duygularının hayat bulmasıydı. Çocukluğunda yaşadığı tüm zorluklara, tacizlere karşı koymak için kendi elleriyle öldürdüğü duyguları. Bu müziğin yarattığı güvenilir ortamda yeniden doğmak için cesaret buluyorlardı. Nasıl da tutuyordu gitarı kucağında? Özenle, şefkatle. Adanın elinde gitar sanki ahşaptan değil de saf duygulardan yapılmış çok kırgın ama güçlü bir şeydi. Kendini 4 sıra tekrar eden notlardan sonra Ada, diyaframından çıkardığı sesle müziğe katıldığında Göksel yutkundu. Sanki içinde patlayan tüm duyguları yutkunmuştu. İlk defa Ada'nın sesini şarkı söylerken duyuyordu. Çok güzeldi. Ada bakışları yerde dudaklarını sıkıca mühürleyip gitardan çıkar notları içinden gelen mırıltıyla eşlik etmeye devam etti. Müzik devam ederken mırıldanması kesildi. Kelimeler ağzından çıkmaya başladığında çatık kaşları yumuşadı ve yere bakan gözleri yumuşak bir şekilde kapandı. Sanki zamanın akışını kendisinin tasarladığı bir gezegendeymiş gibi sakince tane tane söyledi şarkısını. Hayat kötü bir rüya olurdu. Sadece pişmanlığı hatırlardım. İçtiğim su içimde kururdu ama ağırlığını taşırdım. Solduğum hava kalbimi sıkardı. Belki boğardı. Eğer ruhum parmaklarının ucunda bir nota olmasaydı. Notalarım olmasa beni anlatan, nasıl söyleyebilirdim her şeyi, hiçbir şey demeden. Konuşmaya gerek yok benim dünyamda. Kelimelerim zaten yetersiz. Müziğim anlatsın sana. Da da da da da da hmm. Da da da da hmm. Sen kalbimin ritmisin, damarlarımdan bedenime yayılan fikrimsin. Sen hissedebildiğim tek şeysin. Kelimeler bitince başlarsın. Hiçbir şey söylemeden her şeyi anlatırsın. Sessiz kelimelerin olmasa her şeyi anlatan, hayat kötü bir rüya olurdu, uyanamadığım. İçtiğim su içimde kururdu, ağırlığını taşırdım. Solduğum hava içimi sıkardı, beni boğardı. Eğer ruhum parmaklarının ucunda bir nota olmasaydı, sana teşekkür ederim. Çünkü sen bana müziği verdin. Her gece adayla müzikle geçen saatlerden 2 hafta sonra bu artık ruhunu teslim alan son bir vuruş gibiydi Göksel için. Akustik gitarın bilgeliğinde Ada'nın güzel sesinden kelimeler döküldükçe Göksel kendi varoluşu içinde yeniden var oldu. Değişti, güzelleşti, anlamlandı. Şarkıyı dinledikçe kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamdan kaybetmemek için koruyacak birçok şeye sahip birine dönüştü. Ada'nın kelimeleri kendi duygularını anlatıyordu. Bu imkansızdı ama olmuştu. Ada sanki beynine girmiş, kendisine karşı hissettiği her bilgiyi toplayıp bu müziğe vermişti. Ada dış dünyayı umursamadan söylemişti şarkısını. 2 yıldır içinde tınırlanan bu şarkı, Deniz'e hissettiği duyguların yarattığı bu notalar en sonunda çıkmıştı. Deniz ona müzikle konuşmayı öğrettiğinden beri kafasındaydı bu şarkı. Şimdi dürüstlükle, utanmadan, çekinmeden ona karşı içinde tuttuğu her şeyi söyleyebilirdi. Bu müziğin arkasına saklanarak. Ama önce bestesini mükemmelleştirmeli ve Deniz'e layık hale getirmeliydi. Deniz'in hayaliyle gitarın tellerine basmaya devam etti ve müzik bittiğinde kafasını kaldırdığında şok geçirdi. Göksel gözlerinden akan şeyin yaş olduğunu düşünmedi bile. Bunun akmasını da umursamadı. Tek bildiği kulaklarından bedenine yayılan bu hissin bir daha asla kendisini terk etmesini istemediğiydi. Müziğin bitmesiyle adayla göz göze geldiklerinde adanın suratındaki şaşkınlıkla karışık dehşeti de önemsemedi Göksel. Kendisine tarif edemediği bir şeyler olmuştu ve ne olduğu umurunda değildi aslında. Tek istediği bu anın devam etmesiydi. İçindeki sessiz ağlayış hışkırıklara döndüğünde kendisine şok içinde bakan Ada ayağa fırladı. Ama Göksel bunu da umursamadı. O an her şey kendi kontrolü dışındaydı. Artık savaşmayacaktı. Yaşadığı hislere sarılıp kafasını öne eğdi. Ve duyguların bedenini allak bullak edişini deneyimledi. Nasıl göründüğünü düşünmeden, umursamadan sessizce ağladı. Ada önce gitmeyi düşündü. Ama kocaman, güçlü bedeninin içine sıkışmış bir bebek gibi görünen Göksel'i böylece bırakamazdı. Çok şiddetli hissetmese de içinde onu korumakla ilgili bir duygu uyandı. Ağlayan bir kaplanın yanına yaklaşır gibi yaklaştı Göksel'e. Temkinli ve yavaşça. Dibine kadar girdiğinde Göksel'in kafasını kaldırıp kendisine bakacağını düşünmüştü. Ama Göksel tamamen içine dönmüştü. Sessiz hıçkırıklar içinde ağlamaya devam ediyordu. O an kapıdan birisi gelse durumun ne kadar tuhaf görüneceğini düşündü Ada. Kocaman, psikopat Göksel stüdyonun ortasında bir taburenin üstünde oturmuş ağlıyordu. Hem de ne için? Ada şarkı söyledi diye. Ada gülmek üzere olduğunu fark ettiğinde kendini durdurmak için Deniz'i getirdi aklına. Ada da böyle ağlamıştı çok. Deniz'in bestelerini her dinlediğinde içindeki fırtınanın gözlerinden fışkırmaması için kendisiyle ne kadar savaşmış olursa olsun sonunda hep ağlamış ve Deniz'e tek bir kelime söylemeden hıçkırıklarını kendi içine tutmaya çalışarak terk etmişti ortamı. Göksel'in en azından cesareti vardı. Ada niye bu kadar ağladığını bilmiyordu. Çok da ilgilenmiyordu. Ama insani duyguları onu bir şekilde teselli etmeye çalışmasını söylüyordu. Adanın elini hafifçe Göksel'in omzuna koyması ve Göksel'in ayağı fırlayıp adaya sımsıkı sarılması aynı anı takip etti. Ada kendisini sıkı sıkı saran Göksel'in güçlü ve uzun kolları arasında şaşkınlık içinde ne yapması gerektiğini bilemeden dururken Göksel kendi cüssesinin yarısı kadar olan bu küçük ama varlığının anlamıyla kendisine göre çok güçlü olan kızı daha da sıkı sarmaladı. Hayatında kimseye sarılmamıştı, dövüştüğü birkaç kişiyi nefessiz bırakmak dışında. İnsanların niye sarıldıklarını anlamazdı ama şimdi ruhu kendi yoksunluğunu doldurmak istiyordu ve Ada o yoksunluğu doldurabilecek tek eşsiz parçaydı. Göksel Ada'yı sarmaladı, kafasını Ada'nın ince boynunun oyluğuna sokup derin nefes alarak onun içine çekti. Ne kollarını Ada'nın vücuduna dolarken ne de onun farkına olmadan havaya kaldırırken Ada'nın donmuş olduğunu fark etmedi. Daha önce hiç böylesine sarılınmamıştı. Böylesine güçlü biri hiç bu kadar teslimiyet içinde yaklaşmamıştı Ada'ya. O andan çıkıp durumu dışarıdan analiz etmeye başladığında Göksel'in kendisine olan ilgisinin büyük bir takıntı olduğunu düşündü. İlk fark ettiğinde hoşuna giden bu düşünce Göksel'in kollarının iyice sıkılaşması ve Ada'nın ciğerlerine giden nefesin zorlanmasıyla kesildi. Ve Ada kendini tehlikede hissetti. Yaşadığı şokun içinde hissettiği tehlikenin etkisiyle nefessiz ciğerlerindeki azıcık havayla sadece mırıldanabildi. "Bırak beni." diye. Göksel kucağında sarmaladığı Ada'yı sahibinden komut almış bir robot gibi anında bıraktı. Bu bırakış o kadar ani olmuştu ki kendini yerde buldu. Aniden kendi vücudunun ağırlığıyla baş başa kalınca dengesini kaybetti ve tökezleyip devrildi. Yerden kalkmak için toparlanırken kendisini bu kadar ani bırakmasına kızdığı Göksel'in suratına baktı ve göz göze geldiler. Kızarmış, ıslak gözleri Ada'nın şaşkınlığına değdiğinde Göksel kendine geldi. Ada'nın gözlerindeki korkuyla karışık şaşkınlık Göksel'i uyandırmıştı. Biraz önce kendi kontrolünü tamamen kaybettiğini anladı ve bu durumda yapabileceği tek şeyi yaptı, gitti. Yerden kalkmaya fırsat bulamayan Ada'nın bir göz kırpışı hızında Göksel stüdyoyu terk etti. Koşmadan ama kararlı. 4. Güneş ışığının gözleri yoran aydınlığında Bilge gözlerini öyle kısmıştı ki kendini neredeyse bir köstebek gibi hissediyordu. Kısık kirpiklerin arasından uçsuz bucaksız araziye baktı. Arazinin ortasında mimarlarla tartışan Deniz Bey'in yanına gitmek için engebeli yolu adım adım dikkatlice yürüdü. Deniz Bey'in yapılacak bu sanat merkezle ilgili verdiği tüm fikirler karşılığında para almadığını ve projeye resmi bir şekilde bile bağlı olmadığını öğrendiğinde şaşırmıştı. Çünkü fikirleri gerçekten iyi para eder gibi gelmişti Bilge'ye. Mimarlıktan falan anlamazdı Bilge. Ama işlevsellik neredeyse uzmanlık alanı olmuştu. Deniz'in fikirlerindeki işlevsellik bu fikirleri yansıtmakta kullandığı çekiciliğin üstün estetiğiyle birleşince her uygulama ruha motivasyon veren güzelliğiyle ortaya koyuyordu kendini. Çok işe yarayan güzel fikirler. Bu Deniz hayal edilen güzel bir şeyin nasıl gerçekleştirilmesiyle ilgili çözümler bulmakta kafası iyi çalışan bir adamdı. Tüm ekip saygı duyuyordu ona. Onunla sürekli tartışan mimarlar bile. Canmanin tartışma çıkarması için mimarlara görev verdiğini anladığında önce bunu işin en iyi şekilde çıkması için yaptığını düşünmüş. Ama şimdi bu tartışmaların projeye başlamakta nasıl zaman kaybettirdiğini fark ettiğinde kafası karışmıştı. Can Manay projenin yapılmasını istiyor ama başlanmaması için de gereksiz yere konuyu uzatıyordu. Deniz fark etmemişti henüz. Can'ın sürekli ona "hadi bir karar verin ve başlayalım" demesi şaka gibiydi. Can Manay'ın cipi Bilge'nin zorlukla yürüdüğü engebeli arazide öylesine bir cesaretle girmişti ki Bilge cip yanından geçerken sıçrayıp kenara kaçılmak zorunda kaldı. Kendini acemi bir dağ keçisi gibi hissediyordu. Deniz Bey'in yanına varabildiğinde Can Manay çoktan araçtan inmiş ve adamların sohbetine katılmıştı bile. Bilge sessizce beklerken binanın değişik şekillerde araziye 3D programda oturtulmuş proje çizimlerini incelediler birlikte. Mimarlardan birinin dürbüne benzeyen bir aletini alan Can Manay konuşmadan aletin içine bakmaya başladı. Deniz ise elindeki proje üzerine bir şeyler yazıyordu. Herkes meşguldü, kendisi dışında. Bilge'nin ne işe yaraması gerektiğini bilmeden öylece durdu yanlarında. Arazinin tepesindeki yola tırmanan taksiyi fark etmesi çok sürmedi. Taksi biraz önce indikleri şirket arabasının yanında durunca içinden ineceklerin araziyle ilgili olabileceğini düşünüp iyice dikkat kesildi. Etraftakilerin taksiyi henüz fark etmemiş olduklarını görünce de önce haber vermeyi düşündü. Ama birilerinin inmesini beklemenin daha doğru olacağına karar verip sustu. Kendini aptal durumuna düşüreceği bir sürü durum, bu bir tuzağı gibi hayatın her köşesinde bekliyordu sanki. Etrafındakilere baktı. Herkes siyah gözlüklerinin arkasında bir şeyle ilgileniyordu. Deniz planlar üzerine mimarlarla tartışıyor, Canman'a elindeki aletin içine bakmaya devam ediyordu. Bilge kendisine bir güneş gözlüğü alması gerektiğini düşünerek kafasını yine taksiye çevirdiğinde taksiden inmiş duvara doğru yürüyen kızı gördü. Kızın ağır ama emin adımlarla yürüyüşü, bir hamlede duvarın üzerine sıçraması ve yıkıntı duvarın üzerinde kolaylıkla dengede kalarak araziyi 180 derecelik bir açıyla tepeden incelemesi, duruşu, üzerindeki kıyafet. Bilge'de çocukluğundan beri ancak bedavaya bulabildiğinde okuduğu çizgi romanlardaki kadın süper kahramanlardan birini görmüş etkisi uyandırdı. Kız uzun ince vücuduyla, üzerine giydiği tuhaf kıyafetle ve duvarın üzerinde rüzgara karşı duruş şekliyle bir savaşçıya benziyordu. Kıyafeti gerçekten tuhaftı. Siyah tayt üzerine giydiği uzun, bol etek rüzgarın etkisiyle sanki dans ediyordu. Ve kızın üzerindeki kısa tişört ise uzaktan sanki dövüşte parçalanarak bu hale getirilmiş gibi duruyordu. Kısa bluzun altından görülen siyah bluz sanki mayoya benziyordu. İşin daha da tuhaf kısmı taksinin geri dönüp gitmesiydi. Bilge tepeden kendine bakan kızla ilgili kime ne söylemesi gerektiğini düşünerek döndü gruba. Canmanay elindeki dürbünü suratından biraz indirmiş ve tepedeki kıza bakarken sanki donup kalmıştı. Diğerleri ise kızın varlığından habersiz işlerine devam ediyorlardı. Canmanay'ın kızı görmüş olması Bilge'yi rahatlattı. Haber vermek zorunda kalmayacaktı. Ama Canmanay'ın suratındaki ifade ve hala kıpırdamaması enteresandı. Kızın Canmanay için önemli olduğunu fark etti. O an kafasını çevirmeye karar vermişti ki Canmanay'la göz göze geldiler. Bilge daha önceden beynine gönderdiği emirde birkaç saniye gecikerek kafasını çevirdiğinde Canmanay, Duru'ya olan bakışının Bilge tarafından fark edildiğini anladı. Hemen başka gören var mı diye baktı. Bilge dışında kimse Duru'nun varlığından haberdar değildi. Rahatladı. Elindeki dürbüne benzeyen aleti tekrar suratına yaklaştırıp içine bakmaya devam etti. Ama bu sefer bilerek kafasını eğdi. Çünkü Duru'nun uzaktan kendisine dürbünle bakıldığını düşünmesini istemedi. Arkasını döndü. Bilge, Canmanay'ın arkasını döndüğünü görünce kaçamak bakışlarla tepedeki kıza baktı. Kız duvardan bir hamlede aşağı atladı ve Bilge'nin zorlukla yürüdüğü engebeli yolda keçi gibi sıçrayıp atlayarak hızla gruba doğru ilerledi. Kız yaklaştıkça Bilge kızın insanüstü bir etkisi olduğunu düşündü. Kim böyle tuhaf giyinir ve böyle zor bir arazide bu kadar seri yol alabilirdi? Kim Canmanay'ın kaçamak bakmasına neden olacak kadar esrarengiz olabilirdi? Bu kız kimdi? Duru arazinin ortasında durmuş, konuşan gruba bakarak indi yamaçtan. Yaklaştıkça kendisine bakan tuhaf gözlüklü kızın şaşkın ifadesine takıldı gözleri. Bu sönük insanların başkalarının kendisine böyle takılmasına alışıktı. Ama bir noktadan sonra kendisini rahatsız hissetmesine yol açan bu bakışların farkında olduğunu onlara göstermek için hep gözlerini ayırmadan geri bakardı gözlerinin içine. Duru, Bilge'nin kendisine saplanmış bakışlarına dik dik bakarak karşılık verdi. Ama Bilge gözlerini kaçırmadan bakmaya devam etti. Duru yaklaştıkça Bilge'ye daha da dikkatli baktı. Bilge ise kendisine bakan bu güzel kızın neye baktığını düşünerek iyice odaklandı ona. Selamlaşma umuduyla ilk gülümseyen Bilge oldu. Böylesine güzel ve çevik bir insanın gülümsemeyi hak ettiğini düşünerek gösterdi dişlerini. Ama Duru, adayla aralarında olan gerilimden sonra kendisinde acıma duygusu uyandıran herkesten tiksinir olmuştu. Bu acınası sönük yaratıklar sinsice sempati kazanıp ilk fırsatını bulduklarında koparırcasına ısırıyorlar diye düşündü. Ve Bilge'nin gülümsemesine gözlerini ondan yavaşça uzaklaştırarak karşılık verdi. Bilge kendini aptal gibi hissederek suratındaki gülümsemeyi toparlarken yanaklarının kızardığını hissedip iyice kendine kızdı. Niye gülümsemişti ki? Hemen kafasını başka yöne çevirip elindeki dosyayı açtı. Meşgul görünmek içindeki küçük düşmüşlüğü silmeye iyi geliyordu. Bir gün bu kızla her şeyi paylaşmak zorunda kalacağını bilmeden Canmanay'ın iki adım gerisinde ilerledi. Canmanay'ın Duru'yu görmezden gelecek kadar rahatsız olması o an rahatlatıcı gelmişti. Duru emin adımlarla denize yaklaştığında elindeki tuhaf aletin içine gömülmüş olan Canmanay'a hiç bakmadı. Canmanay nereye bakıyor olursa olsun kendisini bal gibi fark ettiğini farkındaydı. Enerjiyi hissediyordu. Elindeki kağıtlara gömülmüş olan Deniz'in omzuna işaret parmağıyla iki kere vurduğunda Deniz hemen döndü. Gelenin Duru olduğunu anlamıştı. Çünkü o parmak Duru her fark edilmek istediğinde aynı şekilde dokunmuştu o sırta. Duru'nun onca ısrardan sonra nihayet araziyi görmeye gelmesi Deniz'i çok sevindirdi. Kocaman sarıldı Duru'ya ve hemen anlatmaya başladı. Binanın arazi üstüne nasıl yerleştirileceğini, projenin diğer detaylarını, girişin nereden olacağını, otoparkın nasıl düşünüldüğünü, arazinin eğiminin nasıl bir avantaj sağladığını, güneşin nereden battığını, açık hava sahnesi üzerine rüzgarın yazın nasıl eseceğini. Deniz hayalindeki sanat merkezinin fonksiyonel olabilmesi için her şeyi düşünmüştü. Güzelliğe anlam katan her şey değerliydi. Duru'nun güzel vücudu eğer öyle kıpırdayamasa belki güzel bile gelmezdi Deniz'e. Kim bilir? Duru sıkıldığını belli etmeden dinledi Deniz'in hayalini. Dinlerken çok uzun zamandır Deniz'in hayallerini dinlediğini fark etti. Gerçekleştirilmemek üzere dünyadan saklamak için tıkıldıkları kutunun içinde yok olmak üzereydi bu hayaller. Aynı bu sanat merkezi gibi. Ta ki Canman'a çıkıp gerçekleştirmeye karar verene kadar. Duru, düşüncesinin bakışlarına yansımasını engelleyemeden bir an baktı Canmanay'a. Canmanay, arkası dönük olmasına rağmen Duru'nun kendisine yönelen enerjisini anında hissetmişti. Hemen enerjinin kendisinin aktığı yöne döndü. Ve Deniz'in konuşmasını dinlerken arazide gözlerini gezdiren Duru'yla göz göze geldiler. Duru aralarında geçenlerin huzursuzluğuyla gözlerini kaçırmak üzereydi ki Canmanay gayet medeni bir şekilde sanki Duru'yu o an fark etmiş gibi ona doğru yürüdü. "Hoş geldin." diyerek Deniz'in lafına girdi. Deniz'in anlattıklarıyla ilgiliymiş gibi görünmekten yorgun hisseden Duru, aralarında geçenlerden sonra nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bilmeyen tereddütlü bir gülümsemeyle "Hoş bulduk." dedi. Gözlerini kaçırıp araziye bakarak ve can tokalaşmak için Duru'ya elini uzattığında "Umarım." diye karşılık verdi. Tokalaşırken Duru'nun bakışları arazideydi. Canmana ise Duru'ya bir kez daha dokunabildiği için rahatlamıştı ve fazlasını zorlamamaya yemin ettiğinden elleri ayrılır ayrılmaz biraz önce dikildiği yere geri döndü. Duru şaşırmıştı. Adamın yanında kalıp kendisine yapışmasını ya da en azından biraz daha fazla konuşmaya çalışmasını bekliyordu. Canmana'nın yanından ayrılışıyla hissettiği şeyin hayal kırıklığına benzer bir duygu olduğunu fark edince silkelendi. Hemen bu duyguyu kafasından sildi. Duru'nun arazide bulunduğu bir saate yakın süre boyunca bir daha hiç bakmadı Canmanay ona. Duru'nun bakışlarını zaman zaman güçlü bir şekilde üstüne hissetse de kendine bir söz vermişti. Bir daha Duru'nun üstüne gitmeyecekti. Onun kendisine gelmesini bekleyecek ve bir kere geldi mi onu asla bırakmayacaktı. Duru'yla aynı ortamda bulunduğu süre içinde umut doldu Canmanay'ın içi. Sanki Duru'yla aralarındaki bağ güçlenmişti. Bunu birine anlatsa belki deli derlerdi ama öyle hissediyordu. Hissetti. Ta ki Duru hızlıca Deniz'i öpüp kendisine taksi çağırana kadar. Duru'nun gideceğini anladığında Can'ın resmen kalbi sıkıştı. Kim bilir ne zaman görecekti bir daha onu. Buraya gelmesi bile ne kadar zaman almıştı. Bundan sonra herhalde ancak bir hayali sanat merkezini yaptıktan sonra açılışında falan görebilirdi Duru'yu. Bir kiralık katip tutup Deniz'in işini bitirse daha kolaydı. Bu düşüncesini algılar algılamaz kafasını temizledi. Canman'ın bile yapamayacağı, yapmadığı şeyler vardı. Daha önce aldığı derslerden çıkardığı sonuçlarla yoğurmuştu kendisi sınırlarını ve daha önce yaptığı hataları tekrarlamamak konusunda uzmanlaşmıştı. Ne yaparsa yapsın Deniz'i öldüremez ya da ölümünde rol alamazdı. En azından birinci derecede buna emindi. Daha önce bunun dersini ağır yaşamıştı. Hiçbir şey yapmadan keşke sadece öylece Duru'nun yanında durabilseydi. Keşke görünmez olup onun gittiği her yere yanında gidebilse, yanında uzanıp uyuyabilseydi. Hissedilmez olup ona dokunabilse, duyulmaz olup onunla konuşabilseydi. Düşünülür olup onun beynine girebilse, orada kök salabilseydi. Duru gidiyordu. Canmana ise panik atak benzeri bir sancı hissediyordu göğüs kafesinin tam ortasında. Taksinin gelişini gördükten sonra Duru'ya hoşça kal deyip arazinin detaylarına dalan Deniz, Can'ın Duru'ya yaklaştığını fark etmedi bile. Can, Duru'ya yaklaşıp konuşmamız lazım dediğinde Duru suratına kendi kendine uzun süre önce söz verdiği tüm duygusuzluğunu takınarak ve içinde hissettiği rahatlamayı gizleyerek baktı Can'a. Kendine bir söz vermişti. Oynaşmayacaktı bu adamla. Canmanay ne yaparsa yapsın, neyi kullanırsa kullansın, isterse dünyanın en etkileyici adamı olsun, kendisine yaklaşmasına izin vermeyecekti. Can, Duru'nun suratındaki mesafeyi görünce korkmadı. Bu beklediği bir şeydi. Duru, Canmanay'a bakıp kafasını çevirdi ve ancak birkaç saniye sonra "Konuşacak bir şey yok." diye mırıldandı ve araziden yukarı tırmanmaya başladı. Can konuşmadan dikildi öylece. Duru birkaç adım atmıştı ki Can, "Tüm bu olanları düzeltmem lazım." diye seslendi ardından. Duru sesinin diğerleri tarafından da duyulacağını düşünüp hemen durdu. Aşağıdaki gruba baktı. Sonra Can'a döndü. Canmanay, Duru'nun yanından geçip taksiye doğru tırmanırken "Senden sadece 5 dakikanı istiyorum ve sonrasını istersen sonsuza kadar görmezsin beni." dedi. Yürümeye devam etti. Duru şimdi Canmaney'in arkasında kalmıştı. Canmaney'in eğer söyleyecek bir şey vardıysa kendi taksisine doğru ilerlerken dinlemenin bir zararı olmadığına karar verdi. Ve uzun bacaklarıyla iki adımda Can'a yetişti. Yetiştiğini hissettirmeden sanki taksiye gitmek için paralel yürüyorlarmış gibi yaparak ve ona hiç bakmadan yürüdü. Can, konuşana kadar bu saçma kovalamacayı oynayacağımızı biliyorsun Duru. Ben de kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyorum dedi. Duru çattığı kaşlarının altında kıstığı gözlerindeki şaşkınlığı kamufle etmeye çalışıyordu. Neyi düzeltecekti Canmaney? Kendisine nasıl asıldığını mı? Yanlış anlaşılma falan mı diyecekti? Durmak zorunda hissetti. Dönüp denize baktı. Deniz kendi işiyle ilgileniyordu her zamanki gibi. Duru konuşmak için dudaklarını araladığında Canmaney sanki aklını okumuş gibi sana yanlış anladığını falan söyleyecek değilim. Sadece 5 dakikana ihtiyacım var. Ondan sonrasında istemezsen bir daha asla konuşma benimle dedi. Duru kaşlarını kaldırdı. Merak etmişti bu açıklamanın içeriğini. Sabrının tükendiğini ama dinlemeye hazır olduğunu belirten bir ses tonuyla sakince anlat bakalım dedi. Can gözlerini Duru'nunkinden almadan burada mı diye teslim oldu. Duru evet anlamında kafasını salladığında Can denize seslendi. Deniz daldığı arazi planından başını kaldırıp baktı onlara. Duru Canmaney'in çok tehlikeli ve aptalca bir şey yapmak üzere olduğunu düşünüp irkildi. Ama Can Deniz'e ben bırakıyorum Duru'yu diye bağırdı. Deniz duyduğunu anladıktan sonra eliyle hoşça kal hareketi yapıp biraz önce daldığı projeye geri döndü. Duru Deniz'in umursamazlığına, aptallığına karşı içinde öyle bir öfke hissetti ki kendisine el sallayan Deniz'e ters bir bakış atıp kafasını çevirdi. Ama bu da anlaşılmamıştı. Çünkü Deniz çok meşguldü. Can o an yarattığı motivasyonun kırılmaması için Duru'nun suratına hiç bakmadan arazinin ortasındaki kendi aracına yürüdü. Ve aniden Duru'yu elinden tutup kendisini takip etmesine yardım etmek için hafifçe çekti. Duru elini çekmekte birkaç saniye gecikse de hemen elini Canmaney'in elinden kurtardı. Ama kalbindeki hızlanmaya engel olamadı. Bu adamın tuhaf bir dokunuş şekli vardı. Kendisini çok değerli hissettiren bir dokunuştu bu. Deniz'inki gibi vulgar, hoyrat, kaba ve almaya yönelik değil tenine değer veren tapan bir dokunuştu bu. Yumuşak ve çok istekli. Can, Duru fikrini değiştirmeden arabaya ulaşmak için hızla yürürken Duru bir anda sıçrayarak yanından geçti. Bilge uzaktan onlara bakarken Canmaney'in ceylanı diye düşündü kız için. Üzerindeki dans kıyafeti içinde bir ceylan gibiydi. İnce, narin, çevik, kovalarsan asla yakalayamayacağın, sana gelmesi için sabırla tuzaklar kuran ve tuzakların başında bıkmadan beklemen gereken bir ceylan. Deniz'in sevgilisiydi bu kız ve Canmaney'in yokluğunu çektiği belki de tek şeydi. Canmaney'in kıza karşı olan enerjisini diğerlerinin anlamaması şaka gibiydi. Belki de görmezlikten gelmeyi öğrenmişti bu adamın etrafındaki herkes. Deniz'in anlamaması ise çok normaldi. Adam hayatının konsantrasyonunu yaşıyordu bugünlerde. Hiçbir şey anlayacak durumda değildi. İnandığı şeyi var edebilmek için tüm enerjisini akıtıyordu. Yaşadığı dünyayı değiştirebilecek güçte olanlar ancak dünyasal olayları kafalarından çıkartabildiklerinde başarabiliyorlardı. Deniz de başarabilirdi. Tabii Canmaney'e izin verirse. Bilge, Deniz'le tartışmak yerine Canmaney'in yokluğunu fırsat bilip onunla sohbete başlamış mimarlara baktı. Zavallı Deniz diye düşündü. Etrafındaki tuzakları göremiyordu. Tuzaklara dikkat etmek ciddi enerji isteyen bir şeydi. Bu da Deniz gibi bir adamın enerjisini harcamayı seçeceği bir yer değildi. Sadece üretmek istiyordu. O, hayat ona koruması gerektiğini de öğretecek diye düşündü. Bilge içi acıyarak. Yukarıya baktı. Şimdi aynı arabaya binmek üzereydiler. Canmaney'in kıza bakmamak için çaba harcaması Bilge'ye bir tiyatro oyununu izlemek gibi gelmişti. İlk defa bu kadar çaresiz görüyordu onu. Neredeyse acınacak bir hali vardı. Deniz gibi bir adamın kadınına aşık olmak, bir tanrının tanrıçasından seninle çocuk yapmasını istemek gibi zavallıca bir şey diye düşündü. Sonra yine yakın hissetti Canmaney'e. İkisi de kendi çaplarında zavallıydılar. Bilge artık istemekten bile korkar hale getirilmiş şekilde eğitilmişti hayat tarafından. Canmaney ise her istediğini elde eder şekilde deneyimlemişti aynı hayatı. Ama şimdi onu kendisiyle aynı noktada duyguda buluyordu Bilge. Can'ın Duru'ya duyduğu imkansız ilginin imkansızlığında ciddi bir yakınlık hissediyordu ona karşı ve anlayabiliyordu onun hayatının nasıl da bir anda kaosa dönüşebileceğini. Her şeyi olan bir adamın tek eksikliğine çektiği açlıktan daha ağır bir açlık olamazdı herhalde diye düşündü. Zavallı Canmaney o kadar çaresiz ve ezik görünüyordu ki. Arabaya ilk varan doğal olarak Duru'ydu. Bir an dönüp geriden gelen Canmaney'e baktı. Hemen bakışlarını çevirdi ve araziyi inceliyormuş gibi yaparak onu bekledi. Can nefes nefese kaldığını kamufle ederek arabaya varırken Duru'nun çevikliğine hayran kalmıştı. Önce öndeki yolcu koltuğunun kapısını açacaktı ki hemen vazgeçti. Duru'dan yapmasını istediği hiçbir şey yapılmayacaktı biliyordu. Onun yerine kendisi hemen şoför koltuğuna oturdu ve kapıyı kapadı. Duru birkaç saniye aracın önünde cammanaya baktı, ne yapmaya çalıştığını analiz etmeye çalıştı. Can teslim olduğunu anlatan bir vücut diliyle kafasını geriye yaslamış Duru'ya bakmaktaydı. Duru'yla göz göze geldiklerinde Can yanındaki koltuğa bir an bakıp bakışını tamamen önündeki direksiyona çevirdi. Bu naif davetin Duru tarafından yanlış anlaşılmasını istemiyordu. Duru adamın kendisiyle konuşmak için can attığını biliyordu. Merak da ediyordu. Ama sonradan pişmanlık duyacağı en küçük bir davranışa da meydan vermemesi gerektiğini biliyordu. Duru suratındaki soğukkanlı ifadeyi korumaya çalışarak dimdik öndeki yolcu koltuğuna bindi ama kapıyı açık bıraktı. Aracı binerken bu durumdan garip bir şekilde eğlendiğini kendine bile itiraf ediyor olmaktan dolayı büyük suçluluk duydu. "Burada konuşalım, ben taksiyle gideceğim eve," dedi kısaca. Net bir çizgi çizmezse bu durum çok tehlikeli olabilirdi. Cammanay kafasını evet anlamında sallarken kontağı çalıştırdı. Duru bir an aracın niye çalıştığını anlamaya çalışırken Can klimayı sonuna kadar açtı ve sanki Duru'ya bu hareketin tehlikeli olmadığını gösteren istercesine ellerini hemen direksiyondan çekip sanki bir silahtan uzaklaşıyormuş gibi ağır ağır havaya kaldırarak yarım sırtıp ağır ağır yine geriye yaslandı. Sonuna kadar açılmış klimanın etkisiyle biraz rahatsız hissetti Duru ama aracın sıcaklığını kırmak için bunun gerekli olduğunu biliyordu. Yaklaşık 40 saniye konuşmadan klimanın uğultusunu beklediler. Cammanay klimayı kısarken kapıyı kapatırsan klimayı kısabilirim dedi. Duru kapıyı kapatmak için yavaşça çekerken denize doğru baktı ve işte o an önce kapılar kilitlendi. Sonra araç harekete geçti. Engebeli arazi üzerinde zıplaya hoplaya ilerleyen cipin içinde Duru üzerindeki şaşkınlığını atıp durdur aracı diye emretti. Ama Cammanay dinlemeden araziyi tırmanmaya devam etti. Duru elini kapının koluna getirip açmaya çalışırken durdur diye bağırdı. Yine ve Cammanay suratında alev gibi ışıldayan sırtışı söndürerek sakin olur musun? Söylediğim gibi seni eve bırakacağım dedi. Ve yanındaki telefonu Duru'ya uzatıp istersen denize ara. Aman ne olur bana seni kaçırıyormuşum gibi davranma diye ekledi. Sesi giderek otoriter bir ton almıştı. Denizde asla olmayan bu otoriter ton tuhaf bir şekilde Duru'nun kendini huzurlu hissetmesine neden olan bir şeydi. Duru telefonu eline aldı. Deniz'i aramadı. Gittiklerinin farkında bile değildi Deniz. Fark etseydi de umursamazdı herhalde. Şu sıralar tek ilgilendiği şey bu lanet olası sanat merkezini yapmaktı. Duru telefonu eline tutarak Can Manay'ın konuşmasını bekledi. Can konuşmadan sadece arabayı kullandı bir süre. Araziden uzaklaşıp ana yola çıktıklarında dakikalar çoktan geçmişti. İkisi sessizlik içinde birbirlerine hiç bakmadan öylece yolu izlediler. Duru sessizlikten rahatsız olmuştu. En çok da Can Manay'ın eğlenen enerjisinden. Dinliyorum dedi. Ve Can'ın konuşmasını bekledi. Can sadece dönüp derin, siyah ve teslim olmuş gözleriyle baktı Duru'ya. Bakışlarını ilk kaçıran Duru oldu. Bu adamın kendisinin hissettirdiği şeyi kontrol altına alamazsa kendisini arabadan atmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. Ama kapılar da sadece Can Manay'ın kontrolündeydi. Birkaç saniye sonra Can Manay gözünü yoldan hiç ayırmadan merak etme sana asla zarar vermem. Hiçbir zaman diye mırıldandı kendi kendine. Duru suratının kızarmasını engelleyemediği için kafasını tamamen cama çevirdi. İçindeki duygu büyüdü ve bu duygunun etkisini azaltmak için kendi kendine Deniz'i ne kadar sevdiğini hatırlatmak zorunda kaldı. Bu adamla kim oluyordu? Onu tanımıyordu bile. Sahil yolundan evin yoluna dönmelerine az kalmıştı ve Cammanay hala tek bir kelime etmemişti. Aralarındaki bu garip enerjinin bilincinde ikisi yan yana sessizce oturmuş gidiyorlardı. Eve varmalarına az kalmıştı ve daha fazla oyun oynamaya zaman yoktu. Duru, söylemek istediğin şeyler olduğunu söyledin, dinliyorum, dedi. Cammanay'ın kendi kendine güldüğünü anlaması birkaç saniyesini aldı. Çünkü ona bakmamak için çaba harcıyordu. Can'ın gülüşü neredeyse küçük bir kahkahaydı. Duru merakına yenik düşüp Can'a döndüğünde Can'ın suratındaki ciddiyete şaşırdı. Gülen bir adamdan çok ağlamak üzere biri vardı yanında. Can gaza basıp hızlanınca Duru, Can'ın belki de konuşmaktan vazgeçtiğini düşündü. Belki o da kararını değiştirmişti ve hemen eve varmak istiyordu. Ama Can sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi, ben hiç iyi değilim, çıldırıyorum. İstediğimi sandığım her şeye sahibim ve kendimi hiç bu kadar boş hissetmedim. Hiçbir şey umurumda değil, senin dışında, dedi. Duru nefesini tutarak ve kafasını tamamen dışarıya çevirerek dinledi. Can, senin dışında dediğinde duyduğu kelimeler hiç etkilemedi Duru'yu. Çünkü bunun böyle olduğunu zaten biliyordu. Sessizce eve varmayı beklemeye karar verdi. Can'ın suskunluğu ne kadar sürerse sürsün ya da ağzından ne çıkarsa çıksın hiçbir tepki vermeden dışarıya bakmak ve eve vardıklarında arabadan inmek dışında başka bir planı yoktu artık. Bir süre devam eden sessizlik Can'ın iyice gaza basmasıyla dengesizleşti. Ama Duru aracın hızına itiraz bile etmedi. Bir an önce eve varmak bu kadar hızlı gitmelerine rağmen daha güvenli geldi. Eve dönen son sapağa yaklaştıklarında Can yine kendi kendine kalbimi göğsünden söküp ellerine vermek istiyorum dedi. Duru Can Manay'ın kelimelerinin arabeskliğine şaşırsa da kafasını çevirmedi. Şehrin sokaklarında saatte 120 km hızla giderken Jammani'nin bir daha tek bir kelime bile etmemesini isteyerek oturdu. Oturduğu koltuğu sıkıca tutmaktan dolayı ellerine kan gitmediğini fark etse de ellerini gevşetmedi. Yapacağı en küçük hareket sanki Jammani'ye bakmamak için gösterdiği çabanın bir anda boşa gitmesine neden olabilirdi. Öyle hissediyordu. Can eve dönen son sapağa girmek yerine daha da hızlanıp yola devam ederken yüksek sesle ''Bana dön'' diye buyurdu. Duru evin yolunu dönmemelerinin garipliğine bir de Jammani'nin emreden güçlü sesi eklenince ne yapacağını bilemedi ve kafasını dümdüz yola çevirerek yine Jammani'ye bakmamaya özen göstererek ''Nereye gidiyorsun?'' diye çıkıştı hırçınlıkta. Can biraz daha hızlanarak etraftaki araçları sollamaya sağlamaya başlamıştı. Akan trafiğin içinde çılgınca ilerlerken yine emredercesine ''Bana bak'' diye bağırdı. Bu bağırış aynı zamanda sanki bir yalvarmaydı. Çok hızlı gidiyorlardı. Duru durumun tehlikeli olmaya başladığını düşünüp kafasını Jammani'ye çevirdiğinde göz göze geldiler. Can hızla arabayı kullanırken çoğunlukla kendisine bakıyor ve ara ara da yola dönüyordu. Duru vücudunda hissettiği adrenalinin hızla giden aracın etkisiyle mi yoksa Jammani'ye bu kadar yakın mesafede böylesine ciddi şekilde göz göze gelmekten mi olduğunu anlayamadı. Çok da düşünmedi. Çünkü Can tekrar konuşmaya başladığında kelimeler kafasını allak bullak etmeye başlamıştı. Can, Duru'nun gözlerinin içine bakarken içindeki acıyı salıvermişti artık. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Duru bu araçtan inince bir daha hiç ona bu kadar yaklaşacak şansı olmayacaktı. Tek istediği içindeki en çıplak haliyle paylaşmaktı. Bu duygu kendisinden daha büyüktü ve artık kamufle etmenin, stratejik oyunlar içine gizlemenin bir anlamı da yoktu. Duru aracın hızından tedirgin yola dönecekti ki Can hayatında daha önce hiç olmadığı kadar samimi ''Bana bak, ne olur beni gör'' dedi. Duru'nun gözlerine kenetlenerek aracın hızı yüzünden Duru oturduğu koltuk üzerinde zorlukla dengesini sağlayabiliyordu. Can başka bir aracı daha hızlı sollarken Duru bakışlarını Can'dan alamadan eliyle hemen önündeki paneli kavradı, sarsıldı. Can'ın siyah gözlerinin içinde acıyla karışmış yoğun samimiyet vardı. O ukala herkese ders veren adam neredeyse ağlamak üzereydi ve yalvarıyordu. Can sadece bak diye mırıldandığında Duru daha fazla bakamadı Can'ın gözlerinin içine ve hemen başını yola çevirdi. Duru'nun başını çevirmesi ve Jammani'nin çarpmak üzere oldukları aracı sollaması aynı anda oldu. Duru'nun kalbi sanki ağzından çıkacaktı. Can ise aracı sollar sollaması hemen yine Duru'ya dönmüştü. Gerçekten hiçbir şey umurunda değildi. Duru kafasını Can'a çevirince yine göz göze geldiler ve Duru içgüdüsel bir hareketle Jammani'nin sağ kolunu tuttu. Aracı durdurmasını istiyordu ama konuşamadı. Jammani'nin gözlerinden fışkıran acı ve yalvarışın kendi dokunuşuyla sanki neredeyse dindiğini gördü. Aracın şeridin sağına geçip yavaşlaması ve sakin bir şekilde gitmesi sanki bir anda olmuştu. Bir dokunuşla Duru fırtınayı durdurmuştu. Can kolunu tutan Duru'nun elini kendi teninde hissetmenin verdiği mutlulukla gözlerinde hissettiği kızarıklığı kamufle etmek için kafasını yola çevirmek zorunda kalınca Duru ona baka kaldı. Jammani'nin gözleri kızarmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Gerçekten ağlayacak mıydı? O an Can hissettirdiği ihtirasla tüm güzellik sınırlarını alaşağı eden bir enerjiye sahipti Duru için. Erkekti. Tapan bir erkekten daha güçlü kimse olamazdı. Tabii eğer bu şizofrenik bir saplantı değilse. Denizin üzerinde asla böyle bir güce etkiye sahip olduğunu hissetmemişti Duru. Daha da önemlisi kimsenin Jammani üzerinde böyle bir etkiye sahip olabileceğini düşünmemişti. Kafasındaki düşüncelerden sıyrılıp arabanın sakin bir şekilde sağ şerit üzerinde seyrettiğini fark edince elini Jammani'nin kolundan çekti. Jammani Duru'nun çekilen elini henüz havadayken yakaladı ve Duru'nun bakışı yolda olmasına rağmen ona dönüp ''Beni tutmana ihtiyacım var'' dedi. Ve kendi kolunu Duru'nun avucunun içinde geçirip kızın kolayca tutabileceği bir pozisyonda tuttu. Duru eli Jammani'nin kolunda bakışları önündeki yolda öylece bekledi. Ne demesi ya da yapması gerektiğini bilemiyordu. Aklı hala Jammani'nin ağlamak üzere olduğundaydı. Kalbinde hissettiği sıkışıklık acıma duygusundan çok bu adama hissettiği ilgidendi. Neydi bu adamı bu kadar kırılgan yapan şey? Kendisi miydi? Duru eline değen kolun kemikli yapısını, kıllı hissini inceledi içinde. Ne hissettiğini düşündü. Yakınlık vardı bu tende. Kendine çeken, rahat ettiren bir yakınlıktı bu. Elin altındaki bu kolu okşadığını, Jammani'nin kızarmış gözlerine bakıp sakince dudaklarını o gözlerin üzerinden gezdirerek onlara nasıl bir rahatlama verebileceğini düşündü. Çok uzun süre tutmuştu Jammani'nin kolunu. Elini çekmek zorundaydı. Çekti. Elini çekerken bırak bu adama dokunmayı, bu arabaya hiç binmemesi gerektiğini düşündü. Ve Jammani'nin kırılganlığından etkilenmemesi gerektiğini kendine telkin ederken ona dönüp bu sadece bir takıntı. Bana hissettiğini sandığın şeyin asla sahip olamayacağını bilmekten kaynaklandığını nereden biliyorsun? Diye sordu direkt bir şekilde. Can kızarmış gözlerini Duru'ya dikip sen bende, benden daha büyük bir duygusun. Sana hissettiğimi sanmak hiçbir şey sanmıyorum. Bu duygu beni öldürüyor. Sana sahip olmak mı? Sen sahip olunamazsın ki Duru. Olunamamalısın dedi. Canmanay sakinleşip burnuna sızıtan gözyaşlarını toplamak için burnundan derin bir nefes aldığında Duru geriye yaslandı. Can gözünü yoldan ayırmadan kabul edeceğini bilsem seni şu an alır, senin istediğin yere, istediğin şekilde tamamen senin koşullarında giderim seninle. Ne istersen onu yapacağım. Sen ne istersen ve nasıl istersen. Ama benden seni yağmalamalarına seyirci kalmamı isteme diye mırıldandı. Duru kıyısından gittikleri denize bakıyordu. Yağmalandığını düşünmemişti daha önce ama bir süredir denize ait olmadığını hissediyordu. Can'ın bu duyguyu yağmalanmak olarak görmesi şaşırtıcıydı. Belki de deliydi bu adam. Belki her ay başka bir kadına takıyordu kafayı. Sonra hevesi geçince de kafayı takacak başka birilerini arıyordu. İçine doğan merakla bakışını ona çevirmeden daha önce kaç kişiye hissettin bunu diye sordu. Can sorunun ciddiyetine şaşırmıştı. Doğruyu söyleyip söylemekte tereddüt etti. Tereddüt ettiğini fark eder etmez kimseye diyerek yalan söylemeye karar verdi. Duru hissettiği duygunun derinliğini hesaplamak istiyordu ki Canmanay sana kimsenin sahip olamaması için hayatlar almaya hazırım ben diye mırıldandı yine. Duru kaşlarını kaldırıp ne demek şimdi bu diye çıkıştı. Canmanay'ın kendisini böyle arabesk laflarla uyuşturacak kadar aptal görmesinden rahatsızdı. Ne sanıyordu bu adam? Duru'nun böyle kelimelerden etkileneceğini falan mı? Canmanay senin var olduğunu gördüğüm an ben öldüm Duru. Bahçede dans ediyordun. Hala o anki müziği, çıplak ayaklarını, üzerindeki beyaz elbisenin sökülmüş eteğini yaşıyorum kafamda. O an öldüm ve doğdum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Olamaz. Çünkü artık sen varsın. Ne yapmamı istiyorsun? Esrarkeş bir adamın seni yağmalamasını mı seyretmeliyim? Bir saniye bile katlanamıyorum. Dediğinde Can'ın içinde patlayan öfke önce yüzüne yansıdı. Boyun damarları çıkıp sağ eli tek bir yumrukla önündeki panele vurduğunda Duru geriye çekildi. Böyle tuhaf bir şiddet gösterisine hazırlıksızdı ama samimiyetini sorgulamadı. Acı içinde olduğu çok ortadaydı. Can kendini hakim olmaya çalışarak ön paneli vurmayı bıraktı. Yumruğunu sıkıyordu. Duru dikkatini Canmanay'dan alması gerektiğini düşündü. Her şey kontrolünün çok dışındaydı. Kafasını dışarı çevirdiğinde neredeyiz artık eve dönelim lütfen dedi sakince. Aslında eve dönmek istemiyordu. Bu arabadan inip kendi monoton hayatına devam etme fikri can yakıcı derecede sıkıcıydı. Deniz'i düşündü Duru. Bir şeyler hissetmek için kendini zorladı. Deniz'i düşünüp içinin acıdığını hissetmek istedi. Ama içi bomboş gibiydi. Can'la birlikte olmanın nasıl olacağını düşündü. Yine içi boştu. Ama bu sefer bu adamla sevişse adamın alacağı zevkin ne kadar büyük olacağını biliyordu. Canmana için öncelik daima Duru'ydu. Bu Deniz'in asla veremeyeceği bir şeydi. Öncelik. Ruhu sıkıldı. Hissettiği duyguların belirsizliğinden, doğrunun ne olduğunu bildiği halde yanlışın çekici gelmesinden iyice sıkıldı. Deniz, hayatı boyunca kendini yanında kendisi gibi hissettiği tek kişiydi. Onun yanında olmak çok doğaldı. Bu adamsa onu tanımıyordu bile. Bahçede dans ederken görmüş ve kafayı takmıştı. Kaç kişi vardı beni dans ederken sevdi, bana aşık olan ama hakkımda hiçbir şey bilmeden diye düşündü. Sayı oldukça fazlaydı. Bakışı yolda kendi kendine beni tanımıyorsun bile dedi. Can, Duru'nunki gibi kendi kendine seni biliyorum. Etrafındaki herkesin nasıl senden etkilendiğini, senin varlığının yanında hissettirdikleri çirkinlik yüzünden pasif agresif bir şekilde sana nasıl saldırmaya çalıştıklarını, bu ışığının bedeninin yalnızlık olduğunu, bu yalnızlığı sadece denizle paylaştığını ama onun da seni koruması gerektiği gibi koruyamadığını, en sevdiğin yemeğin çiporta, otlardan yapılan bir ege yemeği adlı bir yemek olduğunu, doğduğun yeri hatta saati, annenle babanın geçirdiği trafik kazasını, babaannenin o evde 4 sene yaşadığını, babaannenin mezarına her ay gittiğini, uyurken ayaklarını örtünün altına iyice sokmak istediğini, Turkuaz adlı dans ekibine katılmak istediğini ve istersen kesinlikle dünyanın gördüğü en yetenekli dansçı olacağını, seni biliyorum. Ait olduğun adamın ben olduğumu biliyorum. Bana ait ama aynı zamanda hiç kimsenin olmadığını biliyorum dedi. Duru duyduklarından ürpermişti. Çünkü hepsi doğruydu. Kendisiyle ilgili araştırma yaptırması aslında şaşırılacak bir şey değildi. Ama ayaklarını örtünün altına sokarak uyuduğunu nereden biliyordu? Bunu da salak Deniz'den öğrenmişti kesin. Ürpermesinin nedeni Canmanay'ın kendisine olan ilgisinin blöf yapmadığını net bir şekilde anlamasındandı. Ne istiyorsun benden diye mırıldandı. Adamın ne istediği ortadaydı ama bundan başka sorusu kalmamıştı aklında. Can düşünmeden benimle uyumanı diye cevap verdi. Duru şaşırmış ona döndü. Canmanay... Bir kez sana dokunmayacağım asla. Benim yanımda uyu ve uyan. Ondan sonra sen ne istersen itaat edeceğim. İstersen sonsuza kadar yok olacağım dedi. Bir süre hiç konuşmadan devam ettiler yola. Sahil yolunu takip ederek artık binaların falan olmadığı bir yere şehrin çok dışına çıkmışlardı. Tek tük restoranlar da bitmişti şimdi. Issız sahil şeridinde gidiyorlardı. Duru uyanması gereken bir rüyanın devamını görmeye çalışırcasına oturuyordu bu arabanın koltuğunda. John Money'nin ne hissettiğini anlamak istiyordu. Birisine karşı bu kadar ihtiraslı olabilmek nasıl bir şeydi acaba? Nasıl bir duygu bir insanı bu kadar saplantılı hem de kırılgan yapıyordu? John daha önce kimseye böyle hissetmediğini söylemişti. Belki de doğruydu. Doğru olmalıydı. Böyle bir adamın bu ölçekte yaşadığı ilişki kesin basına sızardı. Adamla ilgili internette var olan hemen hemen her şeyi okumuştu ve bir kadınla bile ciddi bir ilişkiye rastlamamıştı. Acaba nasıl bir rahatsızlığı vardı? Belki şu penisi küçük, kompleksli adamlardan biriydi bu John Money. Ama o tip adamlar bırak böylesine saplanmayı kendisiyle küçük bir sohbet bile edemezlerdi. Duru biliyordu bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğunu. Erkekliğinden şüphesi olan ya da en ufak bir şekilde kendi erkekliğini sorgulayan hiçbir adam yaklaşamazdı yanına. Peki neden evlenmemiş, hatta ciddi bir ilişkiye bile girmemişti bu adam daha önce? Hissettirdiği kadar çekici bir adam olsaydı mutlaka başka bir kadın ona sahip çıkmaz mıydı? Sessiz bir şekilde yola giderlerken Duru bu adamın bu tuhaf ısrarcılığında tiksindirici bir şeyler olduğunu düşündü. İsteyerek bu düşüncede yoğunlaştı, rahatladı. Kendine ısrarla yapışan bir şey gibiydi. John Money'den tiksinirse işler çok kolay olacaktı. Deniz gibi bir adamdan sonra böyle başkasının kadının peşine düşen ve denize de arkadaşmış gibi davranan bir adamdan etkilenemezdi herhalde. Çok kişiliksiz, insanı arkadan bıçaklayan bir yaklaşım vardı bu adamın. Kendisine aşık olan herkes bu cüretle davransa, Duru sürekli peşindekilerden kurtulmaya çalışmaktan yaşayamazdı hayatını. Neden etkilenmişti ki bu adamdan? Tamam, bu adamın tuhaf bir çekiciliği vardı. Merak uyandıran, dokunma, daha doğrusu dokunulma isteği veren biriydi. Ama o kadar. John Money'in kendisine verdiği telefona baktı. Duru, bir saatten fazla geçmişti. Ne yani şimdi sırf bu adam istiyor, ağlıyor diye onun mu olacaktı? Parasını kullanıp hakkında bir de bilgi toplatmıştı. Ruh hastasıydı, apaçık ortadaydı. Böyle saçmalık olmaz diye düşündü. Ve ciddi bir ses tonuyla, çok sıkıldım ben. Şimdi hemen dön ve beni eve götür. Yoksa gerçekten Deniz'i arayacağım. Deyip elindeki telefonu sıkı sıkı tutup kaldırdı. John, Duru'nun sesindeki kuruluğa, ciddiyete ve tiksintiye şaşırdı. Son 5 dakika içinde ne olmuştu? Duru aniden bir makine gibi tam ters bir enerjiyle konuşmaya başlamıştı. Biraz önce göz göze geldiklerinde emindi John, onunla arasında bir bağ olduğuna. Ama şimdi bu kupkuru sesinde sıkılmışlık ve ilgisizlik vardı. John Money aniden arabayı sağa çekip durduğunda Duru elindeki telefonu sıkıca tutup ani frenin sarsıntısından korudu kendini. John arabayı durdurur durdurmaz el frenini çekip kendini atarcasına indi ve hızlı ıssız yolun toprağında denize doğru yürüdü. Sinir krizi geçirdiğinin bilincinde kendini kontrol etmeye çalışan biri gibi hızla yürürken elleri saçlarının arasındaydı. 500 metre uzaklaştıktan sonra denizin kıyısında durdu. Duru, John'ın gidişine bir an baktıktan sonra arabanın anahtarına döndü. John inerken almıştı. Bu kadar seri hareket etmeyi nasıl da başarmıştı? Duru elindeki telefonla denizi aramayı düşündü. Ama ne diyecekti ki? Vazgeçti. Bir süre arabada bekleyip John Money'in bir aşağı bir yukarı yürüyüp deniz kıyısına dikilmesini izledi. Eninde sonunda sakinleşecek ve geri gelecek diye düşündü. Ama zaman geçiyordu. Epey bir süredir hiç kıpırdamadan duruyordu John. Ona seslenmek geçti aklından. Ama hemen vazgeçip sessizce beklemenin daha doğru olacağına karar verdi. John denizin kıyısında öylece dikilirken Duru arabanın içinde bekledi. Elindeki telefon sanki ağırlaşmıştı. Şu anda denizin onu aramasını ne kadar isterdi. Oturmaktan yorulmuştu. John Money'in daha ne kadar orada öylece dikilebileceğini düşününce tek hamlede emniyet kemerini açıp arabadan indi. Bu saçmalığa son vermeliydi. Denize karşı ne hissediyor olursa olsun onurlu bir insan olarak kendini bu durumdan kurtarmalıydı. Sakin adımlarla John Money'e doğru ilerlerken suratındaki sıkılmışlık ifadesinin çok da sert olmamasına dikkat ederek yaklaşmaya karar verdi. Arabadan birkaç adım uzaklaşmıştı ki John Money aniden döndü Duru'ya. Sanki onun gelişini hissetmişti. Rüzgarın etkisiyle John'ın gür saçları aslan yelesi gibi dalgalanıyor ve siyah kısık gözleri kaşlarının altında parlıyordu. Duru adımlarını yavaşlattı çünkü adamın yüzündeki kararlılığın hangi fikre ait olduğunu anlamaya ihtiyacı vardı. Bu kadar etkileyici gözükmek zorunda mıydı bu adam? John Money ile konuşmaktan vazgeçip arabaya dönmenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü anda John Money dikildiği yerden hızla Duru'ya doğru yürümeye başladı. Duru şaşkınlık içinde ancak iki adım geriye atabilmişti ki John Money çoktan yanına gelmişti bile. John, Duru'yu incecik belinden bırakmamak üzere kavrayıp kendine doğru çektiğinde Duru ancak narin elleriyle ittirebildi John Money'yi. Ama bu ittiriş hiçbir işe yaramadı. John, Duru'yu kavradığı gibi tüm gücüyle kendine çekti ve onun dolgun dudaklarını ağzını kilitledi. Duru bir eli beline, diğer eli boynuna kilitlenmiş John Money'in kollarından kurtulma umudunu John Money dudaklarını koparırcasına emmeye başladığında yitirmeye başlamıştı. John Money ile kendi vücudu arasında sıkışan elleriyle onu ittirmeye çalıştı ama John iyice yapışmıştı. Durumun korkunçluğuna rağmen dudakları çok yumuşaktı. John sanki içindeki açlığı dindirmek istercesine Duru'nun dudaklarını emerken sertleşen erkekliğini Duru'nun iyice hissetmesi için onun uyluğuna dayadı. Duru'nun kendisinde yarattığı basıncı hissetmesini istiyordu. Sanki patlamak üzereydi. Duru önce dudaklarını aralamamakta ve elleriyle canı ittirmekte bir süre dirense de öpüşmeye, ağzını kıpırdatmamaya çalışıp tepkisiz kaldığını göstererek karşı koyabildi ancak. Can'ın bedenini kendi bedeninden ittirmesi işe yaramayınca sağ elinin tırnaklarını Can'ın omzuna sapladı. Can Manay'ın ne olursa olsun bir an sonra kendisini bırakacağını düşünüyordu. Ama o an bir türlü gelmiyordu. Kendi uyluk bölgesinde Can'ın penisini hissetmeye başladığında Duru tüm gücüyle geri adım attı. Çünkü Can Manay'ı durdurmak için bir şeyler yapmazsa onun durmayacağını anladı. Duru'nun ani geri adımıyla kavrayışını anlık kaybeden Can'ın dudakları bir an Duru'nunkilerden ayrıldı. Ama Can aralarındaki boşluğa hızla ona yaklaşarak doldurdu. Duru'yu incitmek istemiyordu ama gitmesine izin veremezdi. Bundan başka şansı yoktu, biliyordu. Kendi kısrağını ehlileştirmek zorunda hissedercesine yapıştı yine dudaklarına. Duru'yu daha da sıkı kavradı boynundan ve Duru her geri çekilme çalıştığında bedenlerinin ayrılmaması için iyice ona kenetlendi. Arabanın yanındaydılar şimdi. Duru'nun geriye gideceği yer kalmaması için hızla Duru'yu arabaya doğru ittirdi. Ve kızın yukarı kalkan dizini kendi bacağıyla kenara alıp bacaklarının arasına girdi. İşte Duru bu an ciddi bir hata yaptığını anlayıp bacaklarını kapatmak için olanca gücüyle bacaklarını kastı. Çünkü Can'ın penisini şimdi tam bacaklarının arasında hissediyordu. Neyse ki Duru güçlü bacaklara sahip olan ve onları nasıl kullanması gerektiğini bilen güçlü bir balerindi. Bacaklarını kapayabildi. Ama Can'la boğuşurken nefes almak için ağzını aralamak zorunda kalmıştı. Ve şimdi dudaklarının iç kısımlarında gezinen Can'ın dilini hissediyordu. Bunca şiddetin arasında Duru bir anda olsa aklını durumdan alıp o an hissettiği duyguya verdi. Can Manay ile öpüşmek güzeldi. Tecavüze uğramak üzere olması dışında. Duru Can'ın omzunda geçirdiği tırnaklarının nihayet gömleğinin kumaşını yırtıp ete girdiğini hissettiğinde bir an durakladı. Ama Can şimdi sadece onu öpmüyor, aynı zamanda da sürtünüyordu. Tırnağını daha da derine gömmek için parmaklarını iyice kastı Duru. Bu adam ne kadar iyi öpüşüyor olursa olsun kendisini tecavüz edemeyecekti. Can'ın dudaklarını emen nefesi bir anda mırıltıya dönüştü. "Sen benimsin," dedi ve Duru'ya aniden bıraktı. Duru Can'ın geri çekilişini fırsat bilerek kollarıyla onu ittirip onu vurmaya başladı. Ama Can iyice geriye çekilmişti artık. Duru'nun yumrukları havada savruluyordu. Can 3 adım kadar geriye gittikten sonra ancak Duru kendine gelebildi. Ve Can'ın bir sonraki atağının olmayacağını anladı. Şimdi karşısında durmuş sadece ona bakıyordu. Duru elindeki kanın adamın omuzundan geldiğini gördü. Tırnakları resmen derisini delmişti. Ama Can'ı uzaklaştıran şeyin acı olmadığına emindi. Çünkü Can Manay'ı boşalmıştı. Pantolonun önü ve Duru'nun eteğinin bir kısmı ıslaktı. Bir an karşı karşıya sadece birbirlerine baktılar. Duru şoktaydı. Can'a doğru 2 adım attı tereddütle ve bir an bekleyip son bir adımla yaklaşınca hiddetle onu tokatladı. Birinci tokadı attıktan sonra Can hiç kıpırdamadan karşısında durdu öylece. Ve Duru ikinci tokadı da attı şaşkınlıkla. Ama Can tepkisiz, teslim olmuş kendisine bakıyordu. Gözlerinden başka bir şey göremiyordu Duru. Can sakince avucunun içinde tuttuğu araba anahtarlığını uzattığında Duru önce almakta bir an tereddüt etti. Ama sonra hemen anahtarları aldı. Arabaya binerken dönüp sapık diye haykırdı yüzüne. Duru gitmişti ve Can ne hissettiğini, hissetmesi gerektiğini bilmiyordu. Uçsuz bucaksız karşısında uzanan denize bakarken aklındaki tek şey Duru'nun muhteşem teniydi. Dudaklarının hissi geldi aklına. O dudaklar her şeye değerdi. Bunca bekleyişten sonra ona dokunabilmiş olmak bile önemliydi. Kendini galip gibi hissetmiyordu ama yine de zafer sigarasını yakmak istedi. Cebinden çıkardığı sigarayı yaktı. Derin bir nefes aldı. Dumanı ciğerlerine çekerken pantolonundaki ıslaklığa baktı. Resmen boşalmıştı. Duru'yu zorla öpmüş ve bacaklarının arasına girip boşalmıştı. İçine aldığı duman kalbini kapladı. Zehri dışarı verirken iyice kendine geldi. Duru bir daha asla onu görmek istemeyecekti. Kim bilir nasıl korkmuştu. Kim bilir nasıl bir şoktaydı. Nasıl yapabilmişti? O an her şey ne kadar da doğal gelmişti. Ama az kalsın tecavüz edecekti. Hayır, asla Duru'yu incitmezdi. Ama incitmişti. Çiçek geldi aklına. Eti haklıydı. Bir an bile kendini bırakmamalıydı. Elindeki sigarayı parçalayıp yere attı. Ayağıyla yere vurdu. Tekmeledi. Kendine çok kızgındı. Etrafı tekmelerken yerden kalkan toprağın tozunda kendine olan nefretiyle savaştı. Duru aracın nasıl çalıştırdığını, ne hızla U dönüş yaptığını hatırlamıyordu. Ama Can'ın o ıssız yerde öylece durduğunu, dikildiğin yerden hiç kıpırdamadan kendisine baktığını hatırlıyordu. Bir süre hızlı bir şekilde aracı kullandıktan sonra ancak biraz kendine gelebildi. Yaşadığı şeyi analiz edebilmek için durmalıydı. Durdu ve düşündü. Düşündükçe kalbi iyice hızlandı. Etinin üzerindeki ıslaklığa baktı dikkatle. Adam resmen üzerine boşalmıştı. Belki de erken boşalma sorunu vardı. Ama asıl tuhaf olan kendisinin de ıslanmış olmasıydı. İç çamaşırındaki kayganlık o kadar yoğundu ki sevişmeye ne kadar hazır olduğunu anladığında kendinden tiksindi. Eve varmak için en az bir saate yakın yolu vardı ve Deniz hala aramamıştı. 44. ayrımın sonu, sayfa 557.